Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'ya, Hacegan'dan Mektuplar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine Hacegan'dan Mektuplar programında kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le birlikte birbirinden önemli, birbirinden güzel konulardan bahsedeceğiz. Programımıza başlamadan önce bir hatırlatmada bulunalım. Bu programımız ve bundan sonraki programlarımızda konularla alakalı görüşlerinizi, sorularınızı radyomuz WhatsApp hattı olan 0537 734 4848 numaralı WhatsApp hattımıza gönderebilir ve bu programa sizler de dahil olabilirsiniz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk kıymetli dostum. Buradan bütün dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. İnşallah yine güzel bir İmam Rabbani şerhi yorumu programı olur.
İnşallah diyelim. Fırsatları değerlendirebilmek konusunu bugün İmam Rabbani bizlere bir mektubunda bahsedecek ve sizin kıymetli bilgilendirmelerinizde bu konuyu işlemiş olacağız.
Fırsat deyince akla hemen keşke işte 3. köprünün ayarından arsa alsaydık. Efendim dolar yükseldi, işte avro yükseldi, alsaydık falan. İnsana fırsat deyince aklına
bunlar geliyor ama
maddi fırsatlar geliyor. Ama tabii Allah dostları maddi değil, manevi fırsatların peşinde.
Eyvallah.
Maddi fırsatlar geçer, gelir, kaçar, yenisi gelir. Allahü Teala her zaman zaten bütün dünyayı hizmetimize vermiş. Hı hı. Aslında şöyle bir düşünsek, hepimiz maddi fırsatlar içinde yüzüyoruz. Güneş evet. Bedava, ay bedava, hava bedava, su bedava, denizler, ormanlar, bütün hayvanat emrimizde. Ama insanoğlu böyle biraz bencil varlık. Dünyanın hepsi bizim olmasına rağmen İstiyoruz ki sadece bizim yürüyebildiğimiz bir bölge bizim olsun.
Evet.
Halbuki Allah bütün yeryüzünü, bütün denizleri emrimize vermiş. Onları insan nimet gibi görmüyor sanki. Maalesef böyle bir aldanmışlık var. Esas fırsat da manevi fırsatlar.
Evet.
Ahirette bize faydası olacak fırsatlar. İmam Rabbani Hazretleri herhalde bu konuda konuşacak.
Evet. Aziz kardeşimin mektubu geldi. Sevinmeye vesile oldu. Aziz kardeşim, Allah-u Teala bizleri ve seni muvaffak kılsın. Hayattaki fırsatlar pek azdır. Ebedi azap da bu fırsatları kaçırmaya bağlıdır. Bu azıcık fırsatları gereksiz işlerde harcayıp ebedi sıkıntılara düşenlere ben nasıl yanayım?
Şimdi insanlar demiş. Bugün ciddi paralar ödeyip değil mi, böyle CEO tutuyorlar şirketlerine. Niye? Çünkü CEO devamlı fırsat avcısı gibi.
Hı hı.
Şuraya yatırım yaparsak daha çok kazanç olur. Parayı buraya yatırırsak, şöyle reklam yaparsak. Hep maddi fırsat avcılığı var günümüzde.
Hı hı.
İşte bankaların danışmanları var falan, ticari danışmanları var. En herhalde yüksek maaşlar alanlar da bu tür maddi fırsat efendim satan, yolu gösteren meslek grupları.
Evet.
Peki insan maddi olarak bütün dünyayı ele geçirse ne olur? Yani Allah aşkına şu Samanyolu galaksisine baktığımız zaman bizim galaksimiz gibi daha milyarlarcası var. Yani bizim dünya bir toz kadar kıymeti yok şu alemde. Bu toz kadar dünyada hepsini ele geçirsen ne yazar?
Evet.
Ama velakin insanoğlu haris varlık. 40-50 sene ömrümüz var şu dünyada. Yani sağlıklı geceleri çıkarsak, gündüzleri falan şey yapsak belki 30 sene neti var. Buna rağmen doymak bilmiyor insan. Halbuki esas ebedi olan ahiret var. Oraya gitmek için tabii bu dünyadaki fırsatları kullanmak lazım. Bir kere hayat büyük bir fırsat, onu söyleyeyim. Maalesef pek çok insanımız bugün sağlıksız beslenme falan, kötü hayat şartları, bu hayatı sıkıntılarla dolu, bir an önce ölsek de kurtulsak modunda yaşayan ben çok insan tanıyorum etrafımda.
Evet.
Ya çok büyük bir fırsat. Hayat bir kere fırsat. Aldığımız her nefes fırsat. Bu nefesleri değerlendirip, bu hayatı değerlendirip sonsuz ebedi hayata kavuşmak var. Bir de hani vakit öldürmek denen bir tabir var. Çok üzücü bir tabir. Allah'ın verdiği en büyük nimet vakit. Bunu ben öldüreyim diyorsun. Bu hayatı şöyle yiyip içip işte diğer mahlukat gibi keyif sürerek geçireyim diyorsun. Olmaz. Esas hayat ahiret hayatı. Bitmez tükenmez. Hastalık yok. Yaşlanmak yok. Çok güzel bir hayat. Gelin diyor İmam Rabbani, oraya gitmenin fırsatlarını hep beraber
bulalım.
Bunlar da her zaman karşınıza gelmez. Kur'an-ı Kerim fırsattır. Kur'an öğrenmek, tefsir okumak, iyi bir okul, medrese fırsattır. Yanımızdaki mescit bir fırsattır. Alt üst komşumuzdaki salih takvalı bir komşumuz bizim için fırsattır. Haç zamanı, umre zamanı gidebiliyorsa gitmek. Yani var değişik fırsatlar. Zaten Şeyh Efendi'nin vazifesi belki de bu fırsatların sıralamasını bize yapmak.
Evet.
Yani müride diyecek ki evladım şimdi namaz vakti, namazını güzel kıl. Seher vakti işte efendim, seher fırsatını değerlendir. Ramazan geldi, oruç fırsatını güzel değerlendir. Bak senin biraz maddi imkanların yerinde infak fırsatını, zaten Müslüman demek bence mümin demek fırsat avcısı.
Evet.
Ama nasıl fırsat avcısı? Manevi fırsat avcısı diyelim biz buna. Evet, ne diyor bakalım?
Evet. Kardeşim, yabancı kimseler uzak diyarlardan, sınır illerinden dünyalıkları arkalarında bırakıp karıncalar ve çekirgeler gibi akın akın geliyorlar.
Herhalde bir toplantı yapmışım İmam Rabbani Hazretleri, öyle anlaşılıyor mektubun genelinden.
Evet.
O tam net söylemiyor ama herkes diyor uzak diyarlardan sohbete, manevi efendim programımıza katılıyor. Şimdi zaman zaman tabi evvelden tekkeler vardı. Belki Şeyh Efendi diyordu ki işte falanca ayın filanca günü bütün mürid hanım gelsin uzaktan yakından. Geniş katılımı sohbet yapacağız diyordu belki. Bugün de var değil mi? Değişik mescitlerde, değişik ortamlarda. Tabii bunlar büyük bir fırsattır. İnsanlar bugün bir futbol maçı seyretmek için, bir efendim caz bilmem neyine programına katılmak için uçağa binip başka yerlere gidiyorlar.
Evet.
Maalesef. Maalesef diyorum çünkü bunlar çok ahiretle alakası olan şeyler değil. Ama ve lakin bir sohbet olsa, bir Kur'an-ı Kerim kıraat efendim böyle ziyafet olsa bir mescitte, ne bileyim işte beş vakitten ezan bir çağrı, kalkıp gidilmiyor mesela. Şimdi burada büyük bir kayıp yok mu? İnsan çok. Boş bir eğlence için uçağa binip başka memleketlere giderken bir sohbete, bir manevi eğitim programına katılmamak çok büyük bir eksikliktir. Onunla alakalı bir şey söyleyecek şimdi.
Evet. Sizlerse zevk ve şevkle alçak dünyayı elde etmek için gayret sarf ediyor, çaba harcıyorsunuz.
Şimdi diyor insanlar uzak uzak diyarlardan çekirgeler gibi tekkeye üşüşürken, ey falanca müridim, sen de diyor dünyalık peşine düşmüşsün. Ya şimdi sohbete gitsem işten kalırım. Mescide gitsem şimdi dükkanım kapalı kalır, ne bileyim. Hacca daha gideriz canım, şimdi çoluk çocuk bir büyüsünler, onları bir evlendirelim falan. Hep böyle manevi fırsatları erteliyoruz.
Evet.
Erteleniyor maalesef. Maddi fırsat oldu mu herkes anında reaksiyon gösteriyor. Hemen o karlı yatırıma efendim ulaşmak için koşuşturuyor. Ama ahiret fırsatlarını tepiyoruz bazen.
Evet, önemsemiyoruz.
Görmezden geliyoruz. Ya sonra yapacağım. Ezan okunuyor mesela. Ya namazı sonra kılarız canım. Şu bir müşterileri bir dağıtayım. Dükkandaki bir efendim işte yoğunluk var mesela. Veya bir işte bir yerde memuruz falan filan. Şu haberleri bir seyredeyim. Hep böyle maneviyata erteliyoruz. Hayır. Manevi vazifeler değil, fırsatlar değil. Keşke dünyalık alakalı fırsatları erteleyebilsek. Çünkü dünyalık bir fırsat gider, yenisi yerine gelebilir.
Evet.
Ama ahiret fırsatları kaçtığı zaman geri gelmeyebilir.
Evet.
O yüzden ayet-i kerimede insanların en büyük duyacağı pişmanlık, ya Rabbi tekrar bizi yeryüzüne gönder de en çok sadaka ile alakalı. Biz sadaka verenlerden olalım diyorlar.
Evet.
Demek insanın kaçırdığı en büyük fırsat da Rabbimizin ifadesiyle
sadaka, zekat.
Yeri geldiğinde cebimizden çıkarıp harcayamamak. Yani bir yerde hakikaten muhtaç bir adam gördük. Bir öğrenci, bir Suriyeli mülteci kardeşimiz, bir gariban vatandaşımız. Şeytan elimize hemen sarılıyor. Aman diyor, sakın verme. Gitsin çalışsın diyor. Suriye'den kaçmasaydı, savaşsaydı diyor mesela, ne bileyim. Herkese bahane uyduruyor.
Evet.
Ya ama adamcağız gelmiş işte ve muhtaç durumda yani. İşte harcamıyorsun. Ahirette de Allah-u Alem öyle diyor Rabbim. Gerçi namaz, yani ezan okunca namazımızı kılıyoruz falan da. Maddi konularda tabii cömert olmak kolay iş değil. Belki tasavvufun da en büyük faydası Allah'ın farzlarını severek, böyle huzur içinde sevinerek yapmak. Namaz ezan okunuyor, namaza sevinerek gidiyoruz. Zekatımız gelmiş, sevinerek fazla fazla veriyoruz. Bir gariban gördük işte, o farz değil, nafiledir. Seve seve veriyoruz. İmam Rabbani bunu söylüyor.
Evet.
Tarikatın diyor amaçlarından birisi İslam'ın emirlerini kolaylıkla gönüllü olarak yerine getirmektir. Böyle zora, zorla, ıkına sıkına ayette geçiyor. Münafıklar diyor namaza kalkarken küsala diyor. Tembel tembel kalkarlar.
Evet.
Onu da başkası görüyor diyor kalkarlar. Normalde kalkmaz münafık. kimsenin görmediği yerde yatar uyur. Ama diyelim ki 3-5 kişi bir seyahate çıktınız. Herkes daha dindar. İş ortamında işte falan. Mecburen ıkıla sıkıla işte namaz kılar. Zekatını zoraki verir falan. Öyle değil. Severek yapmak diyor İmam Rabbani.
Eyvallah. Elinizdeki büyük bahtiyarlıktan habersiz olarak iştiyakla dünyayı elde etmeye çalışıyorsunuz. Haya imandan bir parçadır sözü peygamberimizin hadisidir.
Yani şimdi burada çok büyük bir fırsat yiyor bu müride.
Evet.
Şimdi sen diyor böyle bir fırsatlar var. Sohbetler, zikirler, efendim böyle toplantılar yapılıyor. Senin bunlarda hiç gözün yok. Varsa yoksa aşağılık dünyayı toplamaya çalışıyorsun. Bir arsam var, iki arsam olsun. Bir tarlam var, ikinci tarlamı alayım. Bir fabrikam var, ikinci fabrikayı alayım. Arabam var, daha iyisini alayım. Evimin işte efendim bahçesi yok, villa alayım. Kariyer olarak işte efendim doçentim, profesör olayım. Profesörüm bilmem dekan olayım. Hep böyle dünyalık peşindesin diyor.
Evet.
Fırsatlar kaçıyor ama. Peki hocam, gerçi bunu hep açıklıyoruz da yine açıklayalım, hatırlatalım. Yani şimdi Müslüman iş sahibi olmasın mı Allah aşkına? Zengin olmasın mı? Çalışmasın mı? Yanlış anlaşılmasın muhterem dinleyicilerimiz. Çalışmak, kazanmak yani dinimize aykırı değil. Hatta sevap. Çünkü zekat vereceksin. İnsan çalıştık, kazandıkça İslam'ın şartlarını daha çok yerine getiriyor. Yani fakir İslam'ın 3 şartını yerine getiriyor. Zengin kaç şartını yerine getiriyor? En az 5.
Evet.
Nedir? Fakir tamam, Allah'a iman var. Namaz var, oruç var. Ama zekat var mı fakirde?
Yok.
Veremiyor. Evet. Hacca gidebiliyor mu?
Hayır.
Gidemiyor. Zengin bunları da yapıyor. Ha, sıkıntı ne? Ya Allah-u Teala bunu garanti altına almış. Biz manevi bir fırsat çıkınca onu yapacağız. Dünyalık inşallah peşimizden koşacak, gelecek. Ecdadımız nitekim fakir mi yaşıyordu Allah aşkına? Ecdadımızın yaşadığı hayat kalitesi. Bu efendim güzel eski değil mi? Osmanlı ahşap binaları, köşkleri var. Ne kadar yalılar güzel. Ecdadımız yani böyle dağ başında yaşamamış. Onlar da çok güzel bir hayat yaşamışlar. Ama cihat deyince hepsi yalısını bırakmış. Efendim Avrupa'nın o uzak köşelerine cihada gitmiş.
Evet.
Efendim işte Asya'nın Yemen çöllerine gitmiş, ne bileyim yani Afrika'ya gitmiş.
Evet.
Ha, bunu yaptıktan sonra kazanmanın hiçbir mahsuru yok. Burada sıkıntı ne biliyor musunuz muhterem dinleyicilerimiz? Maddi ve manevi fırsat çıktığında hep maddi fırsatları ön plana çıkarmak. Biz buna yani tasavvuf buna karşı.
Evet.
Allah dostları buna karşı. Yani kimse git yat tarlanı ekme biçme demiyor ki sana. Fabrikanı çalıştırma demiyor ki. Onları yap. Ama manevi fırsatları birazcık öncele. Sohbete, ezana yani cuma vakti, cuma ezanına vakit ayır. Ya bugün cumadır kardeşim. Bir yarım saat önce dükkanı kapatayım. Veya ne bileyim işte. İşimi ona göre ayarlayayım da. Cuma vaktini güzelce şöyle bir camide kılayım de.
Evet.
Şimdi mesela cuma günü ben bakıyorum. Yani cemaat homurdanıyor. Biraz hutbe 5 dakikacık, 2 dakikacık uzayıverse herkes saat böyle gözü saatte. Ama 1,5 saat 90 dakika maç oluyor. Uzatırken sana daha çok hoşuna gidiyor. Gol gelecek ya şimdi.
Evet.
Gol de tabii dünyanın en önemli meselesi. Bir hafta konuşulacak, sohbet konusu olacak. İşte falan filan. Yani işte sıkıntı burada. Maddi konularda, hatta maddi konularda boş ver. Dünyaya ahirete faydası olmayan boş konularda bile insanlar saate bakmazken manevi fırsat, camiye gitmek, sohbetti bilmem neydi. Hemencecik şeytan böyle başlıyor. Hoca amma uzattı canım. Bu kadar da okunmaz ki yani. Okusana inna atayna. Okusana İhlas suresini. Evet. Ne işin var işte uzun surelerde falan. Cuma günleri çok yaşıyoruz bunu.
Evet.
O yüzden yani manevi fırsatları teperek sırf maddeye sarılmaya karşı İmam Rabbani Hazretleri.
Eyvallah. Yani amaç olmaktan değil araç olarak kullanacağız dünya
malını. Tabii dünya araç olduktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Burada evet. Sıkıntı dünyanın amaç haline gelip dünyayı toplayayım, biriktireyim.
Evet.
Öldüğüm zaman arkamda 90 tane topu bırakayım. 80 tane olursa ama zavallı garip hiçbir şey bırakmadı diyecekler gibi bir psikoloji içinde yaşıyor bugün insanımız.
Maalesef.
Hep biz de bu yarışın içindeyiz belki bilerek bilmeyerek. Yani merak etmeyin. Arkamızdan esas baki olacak şeyler manevi olarak bıraktığımız saliha, salih evlatlarımız, hayır işleri. Onlar da işte manevi fırsatları yakalayarak ele geçiyor.
Evet.
Bir yere cami yapılacak. İmkanın da var. Yaptırmıyorsun. Gelip başkası yaptırıyor.
Evet.
Maalesef. Belki o fırsat bir daha doğmayacak sana. İşte Ramazanlar geçiyor. İlgini yok. Oruçta gözün yok. İnfakta gözün yok. Geçiyor Ramazanlar işte. Ne olacak? Ezan okundu. Namaz vakti geçiyor mesela. Ya 5 dakikacık işimi erken bitireyim de namazı göre ayarlayayım diyemeyecek kadar iman namazı zayıfladı bugün. Allah hepimizi affeylesin.
Amin, amin.
Yani evet namazlarımızı kırıyoruz Allah'a şükür. Ama 5 dakika 10 dakika şöyle biraz daha işimizi acele edip yani sıkıştırıp namaza yer açalım. Cemaatle onu mesela zor yapıyoruz.
Maalesef.
O da yani işte İmam Rabbani'nin uyarılarına girer diye düşünüyorum yani.
Eyvallah. Allah razı olsun.
Ne yapmış peki bu mürit? Ben de merak ettim. Bayağı bir ağır bir şey yapmış
bakalım,
ki.
Bakalım mektubun devamında inşallah bildirecektir diyelim. Kardeşim, Allah dostlarının böyle bir buluşması bugün Allah için, Allah rızasında bu tür bir toplantıda Sirhen'de de bulunmaları bahtiyarlığının %1'i acaba dünyanın bir başka tarafında bulunabilir mi?
Allahu Ekber. Şimdi demiş. Serhent biliyorsunuz İmam Rabbani'nin yaşadığı bölgeydi. Hı-hı. Orada diyor toplantı yaptık. Allah dostları, güzel insanları, hı-hı, maneviyat erbabı, alimleri, arifleri çağırdık ama sen yoktun. Sebebi neydi? Ciddi bir mazeret olduğu için değil, işte dünyalı toplamak için.
Evet.
Belki hasat mevsimiydi, belki ekinler biçilecekti, hurmalar toplanacaktı, neyse. Bunlar biliyorsun ashabın başına da geliyor. Hı-hı. Tebük seferine katılan 3 sahabe var. Meyveler işte olgunlaştı. Bugün çıkarız, yarın çıkarız derken çıkamıyorlar. Sonra o 3 kişi hakkında ayet iniyor biliyorsun. Onlar önce bir boykot uygulanıyor. Kimse onlara konuşmuyor.
Evet.
Bunlar işte maddi çıkarlar için ufacık şeyleri görüp maneviyattan uzak kalanlar için. O yüzden Allah-u Teala hep bize önümüze fırsat çıkarıyor. Bu fırsatları kullanmazsak nankörlük yapmış oluruz.
Evet.
Yani bu fırsatlar maddi olabilir, efendim infak olabilir, bedenimizde hizmet olabilir. Yeri gelir hakkı söylememiz gereken bir yer olur mesela. İki komşumuz, iki arkadaşımız bir konu tartışıyordur. Allah Teala'nın hoşuna gitmeyecek bir şeyler söylüyorlardır. Ya şimdi hakkı söylersem bana darılırlar. Dersiniz, o söz infakından kaçınırsınız. Ne bileyim bana neme lazım dersiniz. O yüzden fırsatları kaçırmayalım. Önümüze geçen efendim elimize geçen bir tebliğ, bir infak, bir namaz, bir hac fırsatı varsa onu efendim sevinerek kabul edip yerine getirelim diyor İmam Rabbani Hazretleri.
Evet.
Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki biz öyle insanlar gördük ki onlar diyor zamanlarına sizin paraya verdiğiniz kıymetten çok daha fazla kıymet verirdi. Hakikaten bir insana infakta bulunmak kolaydır ama zamanı vermek, hele lüzumsuz yere zaman vermek büyük israftır. İşte fırsatlar böyle kaçıyor. Musa Efendi Hazretleri böyle birisi yanına geldiği zaman ona kaç dakika ayırdıysa 15 dakika 20 dakika geç kaldıysa bak 5 dakikan gitti dermiş. Yani parasını cömertçe harcadığı halde vaktinin israf edilmesine, vaktinin çalınmasına izin vermez büyük Allah dostlar.
Evet.
Çünkü her nefes bir fırsat. Her nefeste Allah deme fırsatı var. Sen o vakti israf ediyorsun. O yüzden bugün İslam aleminde maalesef en kıymetli şey ne? Vakit. Diyor ki İslam aleminde adam bir şey söz verirse, bir saat geç kalırsa bir şey olmaz. İki saat geç kalırsa gibi böyle Arap aleminde falan uydurmuşlar. Halbuki değil. Peygamberler, Allah dostları zaman şeyine çok ehemmiyet vermişler. O yüzden katan, tabii fırsatlar zamanda olduğu için bunu, hı hı, söylemek durumunda kaldım.
Evet. Sizler işte böyle bir bahtiyarlığı kaçırdınız. Değerli taşları verip çocuklar gibi incik boncuk aldınız diyor. Bir toplantıya şimdi, katılmamışlardı müritleri.
Evet yani müritleri. Bir çocuğa şimdi elinde çok kıymetli bir elmas olsa, kaşıkçı elması mesela, hı hı, işte diğeri milyonlar milyarlar neyse, desen ki yavrum o çocuğu o elması bana ver, sana güzel küçük bir oyuncak araba vereyim desen, bir liralık hemencecik verir.
Evet.
Elmas bir işe yaramaz.
Onun için bir değeri yoktur. Için.
Ama küçük bir araba, küçük bir tabancacık değil mi? Mantar tabancası, hı hı, evvelden biz atardık. Onun için çok daha kıymetlidir.
Evet.
Onun için çocuk ağlar kavga eder kardeşiyle. Şimdi biz sen de diyor böyle bir fırsatı kaçırdın. Taş, boncuk almak için. Çünkü hakikaten bu dünyada topladığımız pek çok dünyalık ahirette sırtımızda bir yük olacak. Bir efendim ağır taş gibi. Hani Mevlana'nın çok güzel bir şeysi var. Adamın birisi gece mücevher topluyorum diye taş doldurmuş çuvala. Hı. Sabaha kadar zar zor evine getirmiş. Sabah açıp bakmış ki içi taş bir işe yaramaz. Başka bir şey de bunda Eşrefoğlu Rum Hazretleri böyle örnek vermiş. Bir tüccar diyor padişahın huzuruna bir yerden böyle çok kıymetli ibrişimler, efendim güzel kumaşlar, atlaslar almış. Açıp bakmadan direkt padişahın huzuruna getirmiş. Açacak padişaha gösterip tabii bundan büyük ücret alacak, çok para kazanacak falan. Meğer o sahtekar satıcı da bunun içine ibrişimler, atlaslar değil de böyle kalın abalar, pılı pırtı, işe yaramaz, eski püskü eşyaları doldurmuş. Adam gelip, o tüccar, padişahım diyor, size layık çok harika kumaşlar getirdim böyle efendim, ipekler getirdim, atlaslar getirdim. Bir açıyorlar ki içinde böyle yani pis kokulu kıldan şeyden böyle berbat kumaşlar falan. Nasıl utanıyor, nasıl utanıyor. Şimdi aynen bunun gibi biz Allah katına götürdüğümüz ameller, Allah'ım sana çok tapular getirdim desek, ahiret tapunun bir şey faydası yok. Ama ibadet götürsek, maneviyat toplantısına katılsak, şunu da söyleyeyim, bu 15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemizde maalesef maneviyata efendim yapılan yardımları, katılımları azalttı. Şimdi şöyle bir durum var, burada hani yeri gelmişken söyleyeyim. Her şeyin iyisi ve kötüsü olabilir. Osmanlı döneminde en büyük devletin başına bela, devleti koruması gereken Yeniçeriler devletin başına bela oldular, değil mi?
Evet.
Yani böyle bir şey olabilir mi ya? İnsan niye ordu besler? Ülkeyi korumak için düşmandan. Bu ordu ülkenin düşmanı olmuştu Osmanlı döneminde. Hı hı. Sonra Vakay Hayriye ile Osmanlı, o Yeniçeriler bertaraf edilmişti. Hı hı. Şunu demek istiyorum. Bazen bizi korusun diye tuttuğum bekçi hırsızla işbirliği yapabilir. Hırsızlara yol gösterebilir. Bak falan yerde ben bekçilik yapıyorum. Şurada emniyet zafiyeti var. Oradaki kamerayı ben kapatayım, siz gece gelin diyebilir. İnsanlık hali oluyor bunlar. Hı hı. Dinimizi, imanımızı efendim teslim ettiğimiz bir hoca veya bir şeyh yanlış işler yapabilir. Tarihte hep yapılmış bunlar. İlk defa olan şeyler değil ki. Dün de olmuş, bugün de oldu, yarın da olacak. Peki kötü doktor var diye doktora gitmeyelim mi Allah aşkına? Kötü dişçi var diye dişlerimizi efendim dolgu yaptırmayalım mı? Ne bileyim, kötü mühendis bir kere gördük diye artık mimara, mühendise danışmayalım mı?
Evet.
Şimdi bugün onu da söyleyeyim. Yani bu 15 Temmuz'dan sonra insanlar vakıflara size bir bağış yapayım ama ismi yazmayın diyor. Aman toplantınıza ben görünmeyeyim diyor.
Evet.
Yani nedir bu Allah aşkına ya? Yani bir kötü örnekle yola çıkarak, tabii şimdi İslam düşmanları, onu da söyleyeyim, bunu fırsat bildiler. Öyle bir hava uyandırıyorlar ki aman hiçbir tarikata, hiçbir cemaat, hiçbir hizmet veya herhangi bir dini kurum önünden bile geçmeyeyim. Geçersem. Ya Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi yani? Her zaman söylüyorum, 15 Temmuz'da bir hain, dindar görünümlü bir terör örgütü darbe yaptıysa açık açık da söylüyoruz. Bunun karşısında yine Müslümanlar durdu.
Evet.
Değişik hizmet, dini cemaat, gruplar, sade vatandaşlarımız, ayrım yapmıyoruz. Yani bir tane çürük elma var diye pire için yorgan
yakılmaz.
Yani onu da söyleyeyim antiparantez, lütfen hiçbir şey olmamış gibi biz hak bildiğimiz yolda yürüyelim. Dini okullardan, imam hatiplerden bilmem ne uzak durmayalım. Kurslardan, vakıf hizmetlerinden geri durmayalım.
Evet.
Ha, kötüsü varsa herkes hesabını hem Allah'a verecek ahirette, bu dünyada kanuna verir. Bizim dinimizde şunu da ifade edeyim. Batı'da biliyorsunuz kilise kanunu var.
Hı hı.
Mesela bir papaz en ağır suçu işlese bile onu normal mahkeme yargılamıyor. Papazlar meclisi o suç üzerine örtüyorlar.
Evet.
Şimdi gerçi en son artık hakkından gelemediler. Papazlar o kadar çok suç işledi ki artık bazı ülkelerde dediler ki tamam artık biz bir daha kilise mahkemesini tanımıyoruz. Papaz olsun bilmem işte papa olsun,
hı hı,
rahip olsun, rahip olsun, kim suç işlerse normal mahkemede hesabını verecek dediler. Zaten İslamiyet'te böyle bir ayrım yok ki. Ta İslamiyet'in geldiği ilk günden beri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızım Fatıma diyor, hırsızlık yapsa elini keserim. Bitti
evet.
İş. Yani peygamberin kızı Fatıma anamız, ona kurban olalım. O güzel insan, o saliha insan, takva abidesi. Ona bile bir ayrıcalık verilmemiş ki. Öyle olunca yani bir efendim dış destekli terör örgütünün maşallığını yapan bir örgüt dindar gözüküyor diye aman sohbetlere gitmeyelim. Aman dini bir dergiye abone olmayalım.
Hı hı.
Dini bir vakfın mütevellisi olursak işte sıkıntı olur sonra. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle, ama şu var tabii, hiçbir zamanda yani din adına hata yapanları koruyamayız.
Eyvallah.
Ayette geçiyor zaten. Künü gavvamine bil kıst ve lev kene ale enfüsüküm evl veldeyni vel akrabin diyor Rabbimiz. Kendi aleyhine bile olsa, anam babam bile olsa şahitlikte doğru ol. Ya bu benim anam babam suç işledi, kapatayım üstünü. Ben kimsenin görmediği bir yerde ağır bir suç işledim. Sesimi çıkarmayayım, başkası çeksin cezayı. İslam bunu kabul etmiyor.
Evet.
O yüzden hani yani bu sohbetten açıldı söz. Günümüzde bunun sıkıntısını çekiyoruz maalesef. Bazıları dünyadan daha çok istifade etmek için aman Müslümanlarla beraber görünmeyeyim sevdasında. Allah bundan muhafaza buyursun
amin.
Bizi.
Amin. Bu size ayıptır, binler ayıptır diyerek sözüne devam etmiş İmam Rabbani. Kardeşim bir daha bu fırsatı elde edemeyebilirsin.
Her zaman sohbet, her zaman güzel Allah dostları toplanmaz bir yere. Her zaman herhangi bir vakıf kuruluyor mesela. Gel şu vakfa yardım et. Sen de gel diyorlar. Sen diyorsun ki ben o vakfa gelemem. Orada ben bulunamam. Olmaz yani. O yüzden bu konuda İmam Rabbani Hazretleri her zaman teşvik ediyor bizi ki aman ne olur fırsatları kaçırmayalım diyor.
Evet. Elde etsen de bu topluluğu bulamazsın. Öyleyse ilaç nedir? Nasıl olur da kaçırılan telafi edilir
yani devam etmiş. Maddi fırsatlar şimdi biz çok önemsiyoruz mesela. Falanca yerde arsa alsaydım zengin olmuştum. Ya almasan ne olur? Fakir mi kaldın Allah aşkına? Allah başkasına imkan vermiştir. Maddi fırsatları böyle çok büyütüyoruz gözümüzde. Falanca üniversiteye gitseydim şimdi bugün şu olmuştum. Bazı böyle amcalarımız falan vardır. Ah beni babam okutsaydı şimdi profesör olmuştum. Şimdi başbakan olmuştum. Yani olmadığında aç mı kaldın? Ha, maddi olarak bunları. Ha hizmet açısından eyvallah. Yani ben daha iyi hizmet ederdim. Keşke öğretmen olsaydım. İstanbul'a hizmet ederdim demek başka. Fırsat kaçtı diyor. Ne eline geçti yani. Şimdi şunu söyleyeyim muhterem dinleyicilerimiz. Bundan 100 sene sonra Süleyman Derin ne yemiş, hangi saati takmış, hangi ayakkabıyı giymiş, hangi arabaya binmiş kimsenin umurunda bile olmayacak. Ama ne bileyim hayırlı bir iş yaptıysak, bir kitapçık yazdıksak, faydalı bir kitap. Bir yerde efendim güzel bir bina, bir mescit yaptırdıysak, o bilinecek ama.
Evet.
Allah katında da bilinecek inşallah, kullar katında da bilinir. Kulların bilmesi çok önemli değil gerçi de, Allah kulları da tabii bildirir. İşte biz burada hataya düşüyoruz. Aman daha güzel yemek yiyeyim. Ye ne olacak? Yani gideceği yer belli. Aman güzel yerde oturayım. Otur. Ölmeyecek misin yani? Bu soruları zaman zaman kendimize soralım da. Yani fani dünya için baki dünyamızı feda etmeyelim.
Şu gök kubbete bir hoşsada bırakabilmek önemli.
Bütün dava zaten o.
Evet.
Ama bu işte biz hoşsada için değil de nefis için yaparsak sıkıntı burada. Yoksa Allah için doktor olmak, Allah için mühendis, Allah için efendim hoca olmak, Allah için zengin olmak bunların hepsi bize caiz. Kapılar eyvallah. Açık.
Eyvallah. Mektuba yanlış anladın, hataya düştün diye devam ediyor. Lezzetli ve yağlı bir lokmaya kanmayasın, değerli ve süslü bir hırkaya aldanmayasın.
Tabii şimdi yani insan neye çalışıyor? İyi yemek, kaliteli yemek yemek, efendim marka kıyafet giymek, marka başörtüsü takmak değil mi? Yani işin hani altına indikçe tüketim için. Bunlar da insanı genelde aldatıyor maalesef. Yani insan 1 liraya simit yiyerek de doyuyor, 1000 liraya lüks bir yerde yemek yiyerek de doyar.
Evet.
Ne diye doymuştur insan. Maddi olarak ne kadar aza kanaat eder de o fırsatlarımızı ahiret tarafına yönlendirirsek o kadar rahat ederiz inşallah.
İnşallah.
Şimdi bazen hani ev için bir eşya alıyoruz mesela. Gidiyoruz işte efendim günler saatler işte efendim bir rengini beğeneceğiz boyanın. Halının rengini beğeneceğiz. Yok ya bunları ne kadar azaltırsak o kadar hayatta mutlu oluruz inşallah. Ama nefis şeytan adamı boş bırakmıyor. Aman efendim evin rengi şöyle olsun, boyası böyle olsun, mermeri şuradan gelsin. İnsan bunlara düştükçe diyor ki İmam Gazali Hazretleri, şeytan o adamın peşini bırakır diyor. Sana artık bu şey yeter. Dünyevi tüketim kaygısı.
Evet.
Yani bunlardan elimizden geldikçe çok az vakit ayırarak, ne kadar az vakit ayırabiliyorsa o kadar az. Geçenlerde aslında bunu batılar yapınca tabii şey oluyor, moda oluyor Sami'cim. Çok ismini vermiyorum reklam olmasın bir büyük batılı bir şirketin sahibi açmış gardırobunu. Acaba hangi gömleği giysem diyor. 10 tane gömlek hepsi lacivert. Niye adam bunu yapıyor? Ya diyor sabah kalkınca işte beyaz gömleğe hangi pantolon gider ona hangi ayakkabı ona uğraşmamak için yakışan bir renk seçmiş kendine. 20 tane lacivert gömlek 20 tane lacivert pantolon. Ama böyle şey olsun, komiklik olsun diye yani ders millet daha iyi anlasın diye. Acaba hangisini giysem diyor. Hangisini giyse fark etmiyor tabii. Aynen. Böylece adam sabah kalkınca bazen 10 dakika, 15 dakika insan düşünüyor ya diyor şu ayakkabıyı giyeceğim ama bu kahverengi buna işte beyaz gömlek, lacivert pantolon falan bir sürü hesaplara giriyoruz ya.
Maalesef.
Özellikle hanım kardeşlerimize bunu buradan söylemiş olayım. Ne kadar az vakit ayırırsak hepimiz için geçerli, o kadar kârdayız.
Evet. Bilesin ki bunların dünya ve ahirette pişmanlıktan ve rezillikten, kendini musibetlere atmaktan başka bir neticesi olmaz.
Yani biz bunu İbn Acibe diye Allah dostu var. Bu şeylerimizi, vakitlerimizi manevi fırsatları değerlendirirken yapalım. Yani iki tane hayırlı iş, acaba hangisini yapsam? Hafızlık mı yapsam? Güzel bir Arapça mı öğrensem? Hadis mi ezberlesem? Yoksa bir efendim işte falanca tefsiri mi okusam? Bunlarla vakit harcamıyoruz hiç. Çünkü bunlara çok kafa yormadığımız için pek de yapmıyoruz. Dünyalık konulara kafa yoruyoruz. Diyor ki İbn Acibe bu konuda, eğer diyor, iki fırsat doğdu Sami'cim.
Evet.
İki tane hayırlı fırsat var şimdi önünde. Acaba hangisini yapacağım? Diyor ki İbn Acibe, nefsin diyor hangisini istemezse, daha az isterse onu yap.
Evet.
Ezan dokunuyor, bir de bir hasta ziyareti mesela. Aynı anda denk geldi. Nefis de gel, git hasta ziyareti yap. Camiye her zaman gidersin.
Evet.
Öyle diyorsa
namaza git.
Namaza git. Hasta ziyaretini ihmal etme. Onu da yap ama namazdan sonra yap mesela.
Eyvallah.
Şimdi nefis her zaman diyor iki hayırdan da daha az hayırlı olanı tavsiye eder.
Çok güzel, evet.
O yüzden nefsin istemediğini yap diyor. Bu da bir dinleyicilerimize ufak bir anekdot. Evet. İki hayırlı iş var yanımızda. Yani ikisinden birini yapmak durumunda olduğumuzda daha az istediğimiz şeyi yapalım.
Evet.
Diyor.
Çoluk çocuğu razı etmek uğruna ahiret azabını tercih etmek, aklı selim sahibi, işin sonunu düşünen ve idrak eden bir kişinin işi değildir.
Şimdi tabii esas sıkıntı da bu çoluk çocuk sevgisi. Aşırı olduğu zaman o da sıkıntı. Pek çok insan bugün kendisi için işlemeyeceği bir haramı, bir şüpheli işi maalesef evladı için işlemek zorunda kalıyor.
Evet.
Öyle mi değil mi? Yani kendisi mesela genç olsa İmam Hatip'e gider. Ama çocuk diyor ki benim falanca batı meşrep bir koleje gönder. İslam'ın iyisinin bile olmayan bir koleje gideceğim diyor. Baba da ne yapsın? Çocuğum üstü evladım diyor. Göndereyim bari diyor. Bir düğün yapılacak. Belki o baba, o veli kendi evlenseydi o tarihte böyle düğün tercih etmezdi. Ama çocuk balolu danslı olacak diyor. Ne yapalım? Çocuğun gönlünü kırmayalım. Ömürde insan bir kere evleniyor. İyi de insan ömürde bir kere cehenneme gidiyor, Allah göstermesin. Yani bir kere cehennemlik hükmünü evet. giyiyorsunuz yani. Hanım da efendim işte bu mahalle biraz sıkıcı, mutaassıp şöyle biraz daha ferah feza bir mahalleye taşınalım. Paramız da var. Hanım da kalbi kırılmasın. Ayet-i Kerime bu tür akrabaları insana düşman olarak tanımlıyor.
Evet.
Yakın akraban seni cehenneme götürüyor, senin düşmanındır. Lütfen evladımızın, eşimizin bize düşman olmasına izin vermeyelim. Hocam evlat düşman olur mu? Tabii seni, baba seni öldüreceğim demez ama sana öyle şeyler yaptır ki baba kredi çeker mesela, dükkanı açacağım der. Yani seni faize bulaştırır. Düğün yaparken senin istemediğin sana bir düğün çeşidi. Bir yerden kız isteyeceksiniz, olmadık bir aileye, dine, imana uymayan bir evlilik için. Siz hepsine ön ayak olursunuz. Sonra bütün günahı sizin sırtınıza yüklenir. O yüzden çoluk çocuk adına, hatta hiç kimse adına lütfen günaha, harama, şüpheli işe girmeyelim. Zaten kendi adımıza girmiyoruz ya, başkasının günah niye çekeceğiz? Aslında daha bir mantıksızlık değil mi?
Evet.
Yani sen kendi harama girmemişsin ömür boyu. Çocuk, hanım, işte akrabalar istiyor diye şüpheli bir iş yapıyorsun.
Ne kul hakkı da olacak bundan sonra. İki evet. sıkıntı birden olmuş.
Aynen olacak. Öyle. O yüzden İmam Rabbani'nin bu sözünü hakikaten bence bugün altın söz olarak, bu dersin özeti olarak
kabul etmiş olalım.
Kabul edelim. Çoluk çocuk, hanım, eş, dost. Hadis-i şerifte geçen aktarmıştım. Kurtubi'de okudum bu hadis-i şerifi. Kurtubi tefsir kitabı biliyorsunuz.
Buyurun.
Ayrı zamanda diyor insanın helakı anasının babasının elinden olur. Anası babası yoksa eşinin elinden. Eşi olmadı çoluk çocuğun elinden. Çoluk çocuğun olmadı komşularının, akrabaların elinden olur. Nasıl olur? Her zaman onu haram ve şüpheli işlemeye. Ya düğün yapacağız kardeşim, adam gibi düğün yapacak, çalgı olsun mesela. Şöyle güzel bir eğlence olsun düğünde derler. Ne bileyim işte ev yapacaksın, işte efendim evin şu mahallede olsun. Camiye yakın olmasın da deniz kenarına yakın olsun derler mesela. Hep senin tercihlerini etkilerler. Sakal bıraksan, camiye gitsen molla derler, bilmem softa derler. Onlar demesin diye onların şeyinden kaçtığın için İslam'a aykırı iş yaparsın, Allah göstermesin. cehennem boylarsın diyor.
Allah muhafaza.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Allah subhanehu sizlere akıl ve uyanıklık versin diyerek mektubun bu bölümünü bitirmiş olduk. Bizim de süremiz bitmiş oldu. Son sözünüz varsa hocam.
Buyurun. Son sözümüz işte bu duaya amin demek. Allah hepimize uyanıklık versin, gafletten uyandırsın. Yani altın topluyoruz, mücevher topluyoruz diye sırtımızdaki amel defteri çantamıza taşlar, kayalar, kömürler dolduruyoruz, pis şeyler.
Maalesef.
O yüzden İmam Rabbani'ye ve diğer Allah dostlarının sözlerine kulak verelim de fırsat avcılığımız manevi hususta olsun.
Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da Hacı Egan'dan Mektuplar programının sonuna gelmiş olduk. Programımızın başında hatırlatmıştık. Tekrar hatırlatalım. Programımıza Erkam Radyomuzun WhatsApp numarası olan 0537 734 48 48 numaralı hatta mesaj, soru, önerilerinizi göndererek katılabilirsiniz diyelim. Hacı Egan'dan Mektuplar programının böylelikle sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın efendim.